Ayrım 12. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 170. Mevali'nin bayraklaşmış isimleri. İbrahim en-Nihai. Ölüm 96-714. Peygamber eşi Hazreti Ayşe'nin himaye ettiği kişilerden ve öğrencilerinden biri olan İbrahim en-Nihai, Irak fıkhının babası olarak anılır. Ebu Hanife'nin hocası Hammad'ın ilk üstadı ve Irak fıkhının özellikle rey ve kıyas ekolünün öncüsü sayılan İbrahim en-Nihai, İslami dönemde Irak'a gelip yerleşen Yemenli bir ailenin çocuğuydu. Genel kanı onun Arap asıllı olduğu merkezindedir. Bunun en önemli belgelerinden birini Tevhidi'nin El-Basair ve Zehair adlı ünlü eserinde nakledilen ve Emeviler lehine hadis uyduracak kadar Emevi yandaşı olan Zühri ile Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan arasında geçen bir konuşmada buluyoruz. Bak, Tevhidi anılan eser 8'e 85. Bazı kaynaklarsa Nihai'nin dedesinin tıpkı Ebu Hanife'nin dedesi gibi azatlı bir köle olduğunu bildirmektedir. Tartışılmaz gerçek şudur. Nihai, hayatı boyunca Emeviler ve Arabizmle mücadele etmiş bir fakihtir. Bir yerde Emevilerin maskeli bir siyasetle insanları nasıl kandırıp uyuttuklarını şöyle anlatıyor. Emeviler tatlı sözle okşama siyasetine bürünerek kendilerini gizlediler. Tevhidi anılan eser 9'a 182. İmam-ı Azam'ın aksine o, çok yoksul bir insandı. Bir gözü de görmezdi. Buna rağmen Emevi zorbalarına alet olmamak için hiçbir devlet görevi kabul etmedi. Geçimini eğitim karşılığı gelen ücretlerle kiraladığı toprak parçalarında yetiştirdiği sebze ve meyvelerin satışından alıyordu. Nihai, sadece ilim ve irfanıyla değil, madde karşısındaki teslim olmaz tavrıyla da büyük bir ruhtu. İmkanları çok yetersiz olmasına rağmen temiz ve güzel giyinmeye özen gösterirdi. Birçok insan onu bu giyim kuşamındaki titizlik yönünden zengin sanırdı. Nihai'nin bu ruh ve şahsiyet özellikleri daha sonra onun iman ve ilim torunu sayabileceğimiz İmam-ı Azam'a aynen geçecektir. İmam-ı Azam bir yandan Nihai'nin bu giyimde titizlik huyunu sürdürecek, öte yandan hocasının hocası bu bilgenin yoksulluk yüzünden çektiği sıkıntıları anımsayarak ticaretten kazandığı önemli paraların büyük bir kısmını bu tür ilim yolcuları için cömertçe harcayacaktır. Nihai'nin Arap Emevi zulmüne karşı sert bir mücadele verdiği tartışmasızdır. Bunun içindir ki bütün hayatı Emevilerin takip ve tazikleri altında geçti. Rahat kalabildiği tek yer derslerini okuttuğu mescitti. En çok çektiği Emevi despotu ise Irak valisi zalim lakatlı Haccac. Ölüm 95-714 oldu. Haccac'ın ölüm haberi geldiğinde şükür secdesine kapandı, sevinç gözyaşları döktü. Ne yazık ki bu sevinci kursağında kaldı. Diğer Emevi zorbaları onu kötülüklerini arttırdılar. Haccac'dan birkaç ay sonra saklandığı evde öldü. Irak fıkıh ekolünün kurucusu sayılan bu fıkıh anıtının ilim ve ışık saçtığı insanlar Emevilerin korkusundan cenazesine bile katılamadılar. Yakınlarından 7-8 kişi naaşını alıp gece el ayak çekildikten sonra defnetti. Emevi krallığının kurucusu Süfyani Muaviye'nin halifelik makamını elinde tuttuğu günlerde doğmuştu. Yine bir Emevi halifesi olan Velid bin Abdülmelik'in hilafeti zamanında ve onunla aynı yıl öldü. Hasan el-Basri, ölüm 110-728. İslam ilim ve fikir mirasının hemen bütün alanlarında anıtlaşmış bir öncü olan Ebu Said Hasan el-Basri de mevalidendir. Irak'ın fethi sırasında esir edilerek Medine'ye getirilen köle bir ana babanın çocuğudur. Kendisinin de sahabeden Zeyd bin Sabit'in azatlı kölesi olduğu rivayet edilir. Kal-Acı Hasan el-Basri 1:7. Annesi Hayre, Hazreti Peygamber'in eşlerinden Ümmü Seleme'nin kölesiydi. Ümmü Seleme onu azatladı. Hasan, annesinin bu hizmet günlerinde peygamber eşi Ümmü Seleme'nin yakınında bulundu. Onun ilgi ve şefkatini gördü. Hatta bir rivayete göre ondan süt emdi. Böyle bakılınca Hasan el-Basri, Hazreti Peygamber'in süt evladı olarak görülebilir. Kaynaklar onun uzun boylu, geniş omuzlu, gür ve uzun saçlı, erkek güzeli bir insan olduğunu yazmaktadır. İmam-ı Azam'dan 40 yıl önce ölmüş bulunan Hasan, büyük imamın isyancı ve eylemci karakterini bir kenara koyarsak onun bütün özelliklerini taşıyan bir şahsiyet yapısına sahipti. Ortak özellikleri şöyle özetleyebiliriz. 1. Emevi Arabizmine karşı çıkış, 2. akılcılık, 3. Emeviler eliyle oluşturulan Kur'an dışı kader anlayışına karşı çıkış, 4. Emevi yönetiminin teklif ettiği görevleri kabul etmemek. Hasan, Arap Emevi zulmünün Sıffin, Kerbela gibi kanlı ihanet ve dehşet eylemlerine tanık oldu ve bu tanıklığın yarattığı acıları derinden yaşadı. O acılar onu gerçi eylemli bir tavrın içine sokamadı ama eşsiz hitabeti, güçlü ilmi ve saygınlığın doruğuna yükselmiş dervişçe yaşayışı ile Emevilere karşı çıkan ekip ve eylemlere çok güçlü bir destek verdi. İnsanların en kötüsünün zalimlere destek verenler olduğunu söyleyen Hasan, İslam ümmeti içerisinde bu destekçilere örnek olarak Emevi kralı Muaviye'nin iki yardakçısını gösteriyor. Amr bin el-As ve Mughire bin Şube. İbn Sa'd 759, 163-164-176. Hasan, Emevi zorbalarıyla onların yandaşı ulema tarafından oluşturulan ve İslam akaidine sokulan Kur'an dışı kader anlayışına savaş açtı. İnsanın bütün eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini, başa geçenleri Allah'ın takdiri diyerek meşrulaştırmanın dine aykırı olduğunu en gür sesiyle haykırdı. Emevi Arabizmine fikir ve inanç planında büyük darbe vurmuş olmasına rağmen isyan eylemlerine fiilen ve maddeten katılmamış olması onu Emevilerin tasallutundan kurtarmıştır. Hasan, halkı tehlikeye atmamak duygusunda son derece ileri gitmiş bir insandı. Emevilere karşı sergilenecek bir isyanın yüzde hesabıyla kitlenin aleyhine olacağını düşünüyor, böyle bir eylemli isyan yerine fikir ve siyaset yoluyla karşı çıkışı tercih ediyordu. Bu konuda bizzat kendisinin ifadeye koyduğu ilke şuydu: güvene ulaşıncaya kadar seni korkutan kimse, korkuyla karşılaşıncaya kadar sana ümit veren kimseden daha hayırlıdır. Cahiz, El-Beyan ve Tabi'in 3-163. O, mücadelesini daha çok aydınları, ulema çevresini dikkatli olmaya, yardakçılıktan uzak kalmaya çağırmak şeklinde yürütüyordu. Onlara şunu söylemekteydi: hıyanet olarak hainlere yardakçı olmak yeter. Birikim sahibi insanları çeşitli adlar altında meclisler oluşturarak siyasal faaliyet yapmaya çağırıyordu. Bu sayede kırılamayacak güç birlikleri oluşturulacağına inanmaktaydı. Onun bu tespit ve teklifi günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarının bir müjdelenmesi olarak görülebilir. Emevilerin kapılarında yaltaklık ve yamaklık yarışı yaptıklarını gördüğü ulema yaftalılara sürekli şunu söylemiştir: her ümmetin bir putu vardır. Bu ümmetin putu da altın ve gümüştür. Hasan'a göre bir toplumun zalim yöneticilerin tasallutu altına girmesi, aydınların görevlerini yapmamalarının ürünüdür. Görevin ihmalini sağlamada kullanılan büyük put ise altın ve gümüş putudur. Hasan'ın bu büyük putla ilgili bir tespiti daha var ki, bu tespit onu sadece tasavvufi hayatın prototipi saymamızı haklı göstermekle kalmaz, Türkmen lirizminin ölümsüz dehası Yunus Emre'nin de öncüsü saymamızı haklı kılar. Ölümden çok korktuğunu söyleyen birine verdiği şu cevap, Yunus Emre, Ölüm 1320, dizelerinden biri gibidir: ölümden elbette korkarsın, servetini arkanda bırakacaksın. Servetini senden önce göndermiş olsaydın, gönderdiğin servete kavuşmak seni sevindireceği için ölümden korkmazdın. Cahiz, El-Beyan ve Tabi'in 1-264. Zamanın üstüne çıkan Yunus Emre'nin Hasan el-Basri'den 7 asır sonra gök kubbeye yazdığı şu beyit de aynı gerçeğe Türkmen lirizmiyle parmak basmıyor mu? Gitmez gönülden darlık, elde oldukça varlık. Emeviler, dilini ve kalemini en keskin kılıçtan daha tehlikeli gördükleri bu siyah sarıklıyı, Haccac'ın Hasan'a taktığı lakap, uzaktan izlemekle yetindiler. Haccac, siyah sarıklı yoksul mevali çocuğunun en çok hitabet gücünden korkuyordu. Çünkü Haccac büyük bir hatipti, Hasan el-Basri de büyük bir hatipti. Oysa ki, örneğin İmam-ı Azam, ilim ve fikirdeki eşsizliğine rağmen Arapçayı aksanlı konuşurdu. İbn Abdurrabbi el-Igd 2-482. İmam-ı Azam'da erişilmez olan hitabet değil, diyalektik, mantık ve derinlikti. Kaldı ki o, Arapları da, Arap dilini de sevmiyordu. Hasan, hitabetin nasıl büyülü bir güç olduğunu iyi bilenlerdendi. Basra'nın varoşlarında sıralanmış kamış ve hasır kubbelerden birinde oturan köle oğlu köle Hasan'ın, bu yoksullukla o erişilmez hitabet gücünü birleştirmesi Haccacı çılgına çeviriyordu. Mevalinin bu esrarengiz hatibine hıncını ve hasedini şöyle ifade ediyordu Haccac: Basra'nın kamış kulübelerinde o siyah sarıklıdan daha hatibi görülmemiştir. Onu hiç kimse o istemeden konuşturamaz. O dilediğinde konuşur, dilediğinde susar. Cahiz, Elbeyan ve Tebiin 1'e 398. Hasan, İmam-ı Azam gibi bir hukuk dehası değildi. O, gerçi fıkıh konularda söz sahibiydi ve günlük hayatın çeşitli meselelerine ilişkin fetvalar veriyordu ama bunu bir fakih tavrıyla değil, Louis Massignon'un haklı olarak belirttiği gibi bir manevi üstad, bir sufi mürşit edasıyla mistik içe bakışı harekete geçirerek yapıyordu. Massignon, Essai sur l'original de lexi technique de la mystique Müslüman. 186. Akılcılık da bütün mevali önderler gibi Hasan el-Basri'de de egemendir. Nitekim bu egemenlik yüzündendir ki Hasan, akılcılığın öncü kurumu sayılan Mu'tezile mezhebine mensup sayılmaktadır. Hatta Hasan'ı bu mezhebin öncüsü sayanlar da vardır. Mu'tezile'nin önemli kollarından biri olan Hasaniye, onun adına izafetle anılan bir koldur. Gerçek şu ki Hasan el-Basri şu veya bu mezhebe mal edilemeyecek kadar engin, mezhep taassubuna feda edilmeyecek kadar da yüce bir şahsiyettir. Asırlar üzerinde kurduğu haklı otoritesi her fırkanın onu kendinden göstermesine sebep olmuştur ve bunda yadırganacak bir taraf da yoktur. Hasan el-Basri akılcılığını hadislerin sağlamlığını tespitte de kullanmıştır. İbn Kuteybe'nin eserinden bir örnek verelim. Hasan'a çok da iyi gözle bakmayan İbn Kuteybe, eserinin gözlem ve akıl kanıtının reddettiği bir hadis başlığını taşıyan bölümünde, Hasan'ın sahabe içinde yalancı diye damgalanmış olan Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadisi alaylı bir şekilde nasıl reddettiğini yazıyor ve Hasan'ın tavrını destekliyor. Ebu Hüreyre'den bir rivayete göre Peygamberimiz buyurmuş ki, güneş ve ay, kıyamet günü iki öküz biçiminde cehenneme konacaklar ve orada ağlayacaklar. Ebu Seleme bin Abdurrahman bu hadisi Basra Camii'nde Ebu Hureyre'den naklen rivayet edince Hasan şöyle dedi. Demek öyle. Peki günahları neymiş de cehennemde yanacaklar? İbn Kuteybe, Tevilü Muhtelifül Hadis 252-253. Ata bin Ebi Rebah Mevali'nin anıt isimlerindendir. Ölüm 115-733. Hem çolak hem de topaldı. İleri yaşlarında gözlerini de yitirdi. Mekke'nin Arap gururunu en ileri seviyede taşıyan aristokratları onu iyice horlamışlar ama ilminden yararlanmayı da asla ihmal etmemişler. Onu iyice horladılar çünkü o hem mevalidendi hem rey ile hükmederdi. Yani hem akılcıydı hem de Emevilere fiilen karşı çıkanlardandı. O dönemde horlanmak, işkence görmek, zındık veya kafir ilan edilmek, hatta öldürülmek için başka sebebe ihtiyaç var mı? Araplar onun kıymetini ölümünden sonra anlamış olacaklar ki bir gün bir halk kalabalığına ata hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda onlar şöyle diyeceklerdir. O tıpkı afiyet gibiydi. Kaybetmeden önce kıymetini bilemedik. İbn Abdurrabbi El-Iqdül Ferid 3'e 169 Emevilere karşı Abdullah bin Zübeyr'in yanında çarpıştı ve bu çarpışmada bir elini kaybetti. Hammad bin Ebu Süleyman, ölüm 120-737. İmam-ı Azam'ın en büyük hocası olan ve mürciye mezhebinden sayılan Hammad bin Ebu Süleyman da mevalidendi. Bu bilgin hakkında İmam-ı Azam'ın hocaları bahsinde bilgi verilmiştir. Irak fıkhında mevali egemenliği onun eliyle başlamıştır. Yine mevaliden olan iki büyük fakih, Hakem bin Uteybe, ölüm 113-731 ve Habib bin Ebi Sabit, ölüm 119-737 de onun yanında sayılmalıdır. Sarı hastalığı da bulunan Hammad, son günlerinde gözlerinden rahatsızdı. Arap asıllı ulema, mevaliye hep hakaret gözüyle bakardı. Onlardan biri olan Zühri, ölüm 124-741, mevaliyi kötülemek için şunu diyebiliyor. Hristiyanlara şu mevali çocuklarından daha çok benzeyen bir topluluğa rastlamadım. İbn Abdilber, Beyanül İlm, 1098. Mevalinin değişik alanlardaki anıt isimler listesine şu ölümsüzleri de ekleyebiliriz. Mücahit bin Cebr, ölüm 103-721. Tavus bin Keysan, ölüm 106-724. İkrime, ölüm 107-725. Meymun bin Mehran, ölüm 117-734. Amr bin Dinar, ölüm 126-743. Vasıl bin Ata, ölüm 132-149. Müslim el-Horasani, ölüm 138-755. Sibeveyh, ölüm 187-196. Mamer bin el-Müsenna, ölüm 210-825. Mevali veya yaratıcı ıstırap gerçeğinin düşündürdükleri. Mevali, kudret yaratamadı ama hüccet yarattı. Onun için zamanın üstüne çıkıp ölümsüzleştiler. Emeviler ise sadece kudret yaratan zümreydi. Onun için yok olup gittiler. Öyle anlaşılıyor ki bu noktada Nietzsche tarafından ifade edilen ve kalabalık tarafından asla fark edilemeyecek olan şu varoluş gerçeği işlemektedir. Şunu öğrendim ki insana iyilik yapmak için fenalık yapmak lazım. İnsanlık Yahudi kavmine fenalık yapmak suretiyle iyilik yaptı. Onları ıstırabın erdirici bela değirmeninde öğüte öğüte insanlığın bütün alanlarda dehalarını çıkaracak kıvama ulaştırdı. Böyle bir kıvam ki aklın izah edebileceği bütün zıtları bünyesinde toplayabiliyor, en ters uçların en yüksek değerlerini kucağında taşıyabiliyor. Bir bakıyorsunuz 60 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ateist materyalizmin Marx da ondan çıkıyor. Ruhçuluğun felsefedeki babası sayılan Bergson da. Bugün dünya süper güçlerini bu demektir ki bütün dünyayı 20 küsür milyonluk bir Yahudi kitlesi yönetmektedir. Neden ve nasıl? Cevap açıktır. Yahudi kavmi yaklaşık 4000 yıldır ıstırap çekiyor. Geldiği yere işte bu ıstırapla geldi. Ayaklarını uzatıp yatarak değil. İslam dünyasına gelince 23 yıllık asr-ı saadet ile Mevali zümresinin 100 küsür yıllık yaratıcılık dönemini ve bir de yaklaşık 10 yıllık Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı dönemini istisna edersek, İslam tarihinde yaratıcı ıstırabın iş gördüğü dönem hemen hemen yok gibidir. Harp ve darplerin varlığı ve çokluğu bu söylediğimizi tekzip etmez. O harp ve darplerin büyük kısmı yaratıcı ıstırapla ilgisi olmayan toprak kavgası, istila ve tasallut savaşıdır. En iyi ihtimalle sıradan savunma savaşlarıdır. Bu tür savaş ve kavgalar yaratıcı ıstırap demek değildir. Bunlar bugün bize yarın size türünden gelip giden boğuşmalar ve hesaplaşmalardır ki tümünde birbirinin imkanlarına musallat olmak niyet ve hasreti esastır. Yaratıcı ızdırap, müstazafların çektiği ızdıraptır. Savaşmak, mutlaka müstazaf olmak değildir. Bir kavim veya zümre savaşmadan da müstazaf olabilir. Belirleyici gerçek ezilip horlanırken yaşanan acının insanın iç aleminde bir yaratıcı enerjiye dönüşmesi ve bir gün gelip bütün kayıtları ve setleri yıkarak evren ve insanın hayalindeki bilim ve hikmet fetihlerini gerçekleştirmesidir. Yaratıcı kudret bu fetihleri kılıç ve barutun iyi kullanılmasına değil, yaratıcı çilenin çekilmesine bağlamıştır. Toprak fethetmeyi her şey sananlar, bir gün esas fethin yaratıcı ızdırabın getirdiği fetih olduğunu anlamakta ama o gün gerçek fatihlerin tutsağı haline gelmekten kurtulamamaktadırlar. Burada söz konusu olan kılıç ve barutla elde edilen kudretle, yaratıcı ızdırabın kazandırdığı hüccetin bilim ve fikir üstünlüğünün mukayesesidir. Hüccet ile kudret arasında şöyle bir ilişki vardır. Her hüccet aynı zamanda kudrettir ama her kudret aynı zamanda hüccet değildir. Bugünkü Arap İslam dünyasının hiçbir yaratıcılık gerektirmeyen petrol parasına dayalı bir kudreti var. Ama yararlandığı bütün değerler hüccete sahip olanların yarattığı değerler olduğundan petrolün yarattığı kudret, hüccetin yarattığı kudrete sürekli yenik düşmektedir. Mevali'nin ölümsüzlük sırrı hüccet yaratmak. Hüccetle galip gelmeyi, kudretle galip gelmeye tercih ederim. Kudretle galebe ölümlüdür. Hüccetle galip gelmenin ise zevali yoktur. Halife Memun. Hüccet, kelime anlamıyla kanıt demek. Kur'an dilinin aşılmamış ustası Ragıb el-İsfahani, ölüm 502-1108, hüccetin tanrısal kitaptaki kullanımını bize gösterirken ölümsüz eseri El-Müfredat'ta şu yolda konuşuyor. Kur'an'da türevleriyle birlikte 20'den fazla yerde geçen hüccet, tartışılan ve amaçlanan şeyi apaçık ortaya koyan tanık, kanıt ve gösterge demektir. Kur'an kendi mensuplarına şu emri veriyor. İnsanların elinde sizin aleyhinize bir hüccet bulunmasın. Onların zulme sapanları müstesna. Bakara 150, ayrıca bakınız Nisa 165. Kur'an'ın dikkat çektiği incelik şu. Eğer hüccetle galipseniz, sizi ancak zulme başvurarak susturma yoluna gidebilirler. Ama bu yol geçici, aldatıcıdır. Uzun vadede hüccete sahip olan kazanır. Ölümsüz, egemenlik hüccetindir. O halde insan için önemli olan hüccet yönünde yenik düşmemektir. Kudret önünde yenik düşmek insanı küçültmez. Başlık altındaki sözün sahibi ve Abbasilerin en seçkin halifesi olan Memun, ölüm 218-833, tabir yerinde ise kısmen mevaliydi. Arap asıllı olmayan cariye bir anneden doğmuştu. Harun'un Reşit gibi güçlü ve itibarlı bir halifenin oğlu olmasına rağmen, annesinin Arap asıllı olmaması yüzünden egemen Arapçılık onu horlamış ve bu horlamanın etkisi altında kalan babası tarafından veliahtlığı, kardeşi Emin'den sonraya bırakılmıştır. Emin, ölüm 198-813, anne ve baba tarafından Arap asıllıydı. Bu bakımdan kudreti vardı ama hücceti sıfırdı. İlimsiz, irfansız, dirayetsiz bir adamdı. Memundan önce 4 yıl müddetle oturduğu hilafet makamının hakkını veremediği için hem kendini hem de başına geçtiği Abbasi devletini rezil etmiştir. Onun arkasından halife olan Memun, aynı devleti güç ve ihtişamının doruğuna çıkararak İslam tarihine eşine az rastlanan bir onur dönemi bıraktı. Çünkü Memun, kudretle değil, hüccetle seçkinleşen bir halifeydi, yani o kral filozof veya filozof kraldı. Memun, fikir tarihine Beytül Hikme, hikmet felsefe ocağı denen, o bereketli düşünce kurumunu hediye eden ve bu yolla yüzlerce düşünce adamına yol açan kişidir. Eski Yunan metinlerinin Arapçaya çevrilmesinin öncülüğünü yapan da odur. Bunun bir anlamı da Batı Rönesansı'nın mayasını çalan büyük ruhların başında gelenlerden birinin de Memun olduğudur. Memun, İslam tarihinin yüz aklarından biri. Din tüccarı Karayobaz onu hiç sevmez. Çünkü Memun akla dosttur. Karayobaz ise her şeyden önce akla düşmandır. Memun, insanın çıkabileceği kudret sınırının ucuna kadar gelebilmişlerden biri. Ama o, bilgi, ışık, düşünce ve sevgiyle doruklara çıkmayı yeğliyor. Kral Memun, filozof Memun'u öne çıkarıyor ve bize önemli bir ders veriyor. Madde ihtişam ve kudretini değil, bilgi ışık gücünü seçin. Ona güvenin, onunla yücelin. Çünkü ölümsüz olan odur. Ölümsüz olan kudret değil, hüccettir. Burada insanlığa Kur'an vahyinin en çarpıcı mesajlarından birini duyuralım. Kur'an, hangi başlık, renk ve desenle olursa olsun, Allah'a inananlar arasında Allah'ın karşılıklı hüccet olarak kullanılmasını yasaklamıştır. Şura 15-16. Bir insanın Allah'a imanı varsa, o insanı susturmak için Allah'ı kanıt olarak kullanamazsınız. Hücceti karşı kudreti kullanmanın sembol ismi Hazreti İbrahim'in nurunu narla, ateşle boğmaya çalışan Nemrut'tur. Bakara 258. Nemrut, hücceti kudretle boğmaya çalışırken atalarının dinleştirilmiş kabullerinden destek alıyordu. En'am 80-83. Kur'an'dan öğreniyoruz ki Allah daima hüccet kullanır, yani bilgi, düşünce ve hikmetin eşlik ettiği kudreti. De ki, en mükemmel hücret Allah'ındır. En'am 149. Allah hep geometri kullanır diyor Platon. Bu Allah'ın rastgele, tutarsız iş yapmadığı anlamındadır. Platon gerçeği çok güzel yakalamış. Allah hep geometri kullandığı içindir ki en mükemmel hüccet Allah'ındır. Hüccetin omurgasında bilgi bilim var. Bunun içindir ki hüccet haline dönüşemeyen kudretler batmaya mahkumdurlar. 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu batmadı mı? Battı. Çünkü batma sürecine girdiği dönemde omurgasında kudret vardı, hüccet değil. Hüccet, onun elinden çıkmış, buharı sanayiye tatbik edenlerin eline geçmişti. O, Fes'le, Serpuş'la, Potin'le ve hangi tarikatın sikkesinin cennet alameti olduğunu tartışmakla meşguldü. Yani, abesle meşguldü. Hüccet, abesle meşgul olanların yurduna uğramaz. Çünkü böylesi yurtlara pislik siner. Kur'an böyle demiyor mu? Allah, aklını işletmeyenlerin üstüne pislik atar. Yunus 100. Osmanlı'nın yerine geçen cumhuriyette kurucu mimarın esas dayanağı kudret değil, hüccetti. Bir defa Kurtuluş Savaşı bir hüccet belgesidir. O savaş kudretle değil, hüccetle kazanıldı. Mazlumluk, iman ve ıstırap en büyük hüccetlerdir. İsrailoğullarını bugünkü yenilmezlik noktasına taşıyan, onların 4000 yıla yakın bir süre çektikleri ıstırabı oldu. hemen her alanda hüccete sahip hale gelmeleri o ıstırap sayesindedir. Isırap sadece hüccet değil, hüccet yaratan hüccettir. Unutulmaması gerekenlerden biri de şu gerçektir. Bir dinin mensupları, özellikle savunucuları, hüccet yerine kudrete, hele de şiddete sığınmaya başlamışlarsa, o dinin insanlık sahnesindeki yeri ve etkisi depreme maruz kalmış demektir. Dinlerin tarihlerinde müminlerin mazlum oldukları dönemler daima yükselme ve yücelme dönemleridir. Mazlum, kudrete değil, hüccete sığınan insandır. Şiddet ve dehşete bel bağlayanlar, insan tabiatının sadece nefretine maruz kalırlar. İslam'ı sahneden kovmak niyetinde olanların istedikleri de budur. Kur'an'ın öğrettiği cihat bir hüccet savaşıdır, kudret savaşı değil. Emevi saltanat dinciliği cihadı bir hüccet savaşı olmaktan çıkarıp kudret savaşına dönüştürdü. Sonra bir zaman geldi ki, hüccete öncelik ve öncülük tanıyanlar kudretin cihadıyla böbürlenenleri yerle bir ettiler. Bu yerle bir olma hali devam ediyor çünkü Müslümanların elinde henüz hüccet üstünlüğü yok. Petrol ve şiddet hüccet üstünlüğü değildir. Peygamberlerin hüccetlerinin temelinde Kur'an'ın açık beyanıyla ilim vardır. Şimdi eşsiz hikmet ve ibretlerle dolu şu tabloya bir bakın. Kur'an düşmanları olan putperest gelenekçilere karşı peygamberlere şunu söyletiyor. Eğer doğru sözlüler iseniz bana ilim getirin, ilimle gelin. En'am 143, Ahkaf 4. Peygamberlere karşı çıkan putperest tabucuları ise şöyle konuşturuyor. Eğer doğru sözlülerseniz bize atalarınızı getirin, atalarımızın kabullerinden kanıt getirin. Duhan 36. Ve Kur'an bu azgın kudret taslayıcılığın arka planını gösteriyor. Onların hüccetleri, bize atalarımızdan kanıt getirin demekten öte bir şey olmamıştır. Câsiye 25. Kısacası Kur'an'a göre isabet ve doğruluğun tek belgesi vardır, bilgi ve düşünceden oluşan kanıt. Kur'an buna hüccet veya bürhan diyor. Bürhanın karşısına dikilen şeye bühtan denir. Meleklerin imtihanında onları insanın gerisinde bırakan değerlerin bile ilim yani bürhan olduğu ifade edilir. İnsanın sahip kılındığı bürhana karşı şeytanda bühtan vardır. Yani yalan ve iftira. Bakara 31-34. Ne ilginçtir ki Kur'an, bilgi ve düşünce üstü sayılan vahyi bile insanlık dünyasına indiği andan itibaren ilim diye anmaktadır. Bakara 145. 12. ayrımın sonu sayfa 182.